Sayfa 121. Bak bakalım sümüklü böcek dedi Kaskaya. Ona bu lakabı son derece sıradan olan tipi nedeniyle değil, genel umursamazlığı ve ar karnından ötürü takmışlardı. Kaskaya pazartesi günü vurursan cuma günü karşılık verir derlerdi meslektaşları. Ama o da çok sinirlenirse. Kaskaya öne eğilip doktorunki kadar duygusuz bir ifadeyle göğüs boşluğuna baktı. Garip bir şey görmüyorum. Ben de biraz tıkanma görüyorum. Oksijen yetersizliğine bağlı kılcal damar sızıntısındandır. Boğulma durumunda görülebilecek bir şey. Çıkıyor muyuz o halde dedi Lumbois. Başka bir şeyle uğraşmak üzere masadan ve dehşetli kokudan yavaş yavaş uzaklaşmaya başlamıştım. Tüm genç meslektaşları gibi av peşinde koşmak istiyordu. Herhangi bir avın peşinde. Kendisini asmış biriyle zaman harcamak istemiyordu. Kaska masanın başından ayrılmadı. Geri kalanı izlememiz şart mı diye sordu Linguist. Yine başlıyorlar. İntihar işte. Bu bana farklı geldi. Klasik bulgular diye kendin söyledin. Adam gece yarısı yataktan kalkıyor. Giyiniyor, arabasına biniyor. Böyle bir şey olabilir mi? İnsan gece yarısı sıcak yatağından kalkıp hastanenin üst katına kendini asmaya gitmez. Lungis cesede şöyle bir bakıp gözlerini tekrar çevirdi. Robot ameliyatında trakeyi ve geniş damarları kesmiş, kalbi ve akciğeri bütün olarak çıkarmakla meşguldü. Robot ham organları teraziye bıraktı. Kancalı çelik terazi ağırlığın altında birkaç kez gıcırdadı. Görmek istiyorsan tek şansın bu dedi robota. Neşeyle dalağa girerken burada işimiz biter bitmez defnedilecek. Ailenin talebi var. Sebep gösterdiler mi diye sordu Languist. Aile Yahudi. Cenaze bekletilmeyecek. Bütün organlar da vücutta bırakılacak. Robot ham dalağı teraziye alıp ibrenin nerede durduğuna baktı. Lungis ameliyat önlüğünü çıkararak kaslı omuzlarını ortaya çıkardı. Spor salonunda ağırlık kaldırarak geçirdiği saatlerinin meyvesiydi. Tükenmek bilmeyen bir enerjisi vardı ve bunu teşhis ediyordu şimdi. Hep daha fazlası ve daha iyisi. Lungis buydu işte. Kaskın ona göstereceği, öğreteceği çok şey vardı ve bugünkü ders ilk izlenimlerin aldatıcı olabileceğiydi. Kafatasının alması çok zor olacaktı. Tipine ve kendisine bu kadar güvenirken. Bir de gür saçlarına. Robot ham organları boşaltmaya devam etti. Bağırsakları kesip yumaklar halinde çıkardı. Sonra karaciğer, pankreas ve mideyi tek parça halinde aldı. Nihayet böbrekleri ve mesaneyi kesip gıcırdayan terazisine attı. Bir ağırlık daha kaydedildi. Kayıt cihazına bir şeyler mırıldandı. Geride kocaman bir boşluk kalmıştı. Sonra robot tam cesedin başına geçti. Kafa derisini bir kulaktan diğerine düz bir çizgiyle kestikten sonra yarısını tek parça halinde suratın üstüne doğru soydu. Kalanını da yüzerek ensede topladı. Ardından elektrikli testereyi aldı. Kemik kıymıkları uçuşurken bu kez o da yüzünü buruşturdu. Kimse konuşmuyordu. Testere çok gürültüyü çıkarıyordu ve işlemin en iç kaldıran kısmı gelmişti. Göğüs ve karnı kesmek de vahşi bir eylemdi ama dana kesmekten çok daha farklı bir etki uyandırmıyordu. Fakat bir adamın kafa derisini yüzüp bu deriyle suratını kapamak, cesedin en insanı en kişisel tarafına müdahale etmekti. Bir anda sararan Lungis lavabonun yanında duran sandalyeye çöktü. Başını ellerin arasına aldı. O sandalye çok polisin işini görmüştü. Robot ham testereyi bırakıp kafatasını açtı. Beyni çıkarmak için gerekli hazırlıkları yaptı. Göğüs sinirlerini, kan damarlarını ve omurilerini kesti. Sonra titrek bir kütle halindeki beyni dikkatli bir hareketle çıkardı. Farklı bir şey yok dedi. Formaldehit dolu kovaya bırakırken. Asıl şu ensesinin durumunu görelim. Bu aşamaya kadar yapılanlar aslında hazırlık işleriydi. İç organlar ile beynin çıkarılması, kafatası ve göğüs boşluklarındaki sıvının da tahliyesi sağlanmıştı. Vücut sıvıları boyunda yapılacak işleme engel olmayacaktı. Kemeri otopsinin başında kesip çıkarmışlardı. Robot ham bunun ciltte bıraktığı izi inceledi. Klasik ters V şeklinde dedi kayıt cihazına. Paralel ezikleri görmüyor musun? Kemerin kenarlarında uyuyor. Arkada da şöyle bir şey var. Tokanın izi gibi duruyor dedi kasa. Öyle, bunlar normal. Robot hamleşleri alıp boynu kesmeye başladı. Lungis biraz toparlamış, biraz da süngüsü düşmüş halde tekrar masanın başına gelmişti. Kaska, mide bulantısının demokratlığı bir kere daha hayran oldu. Kaslı gür saçlı, polisleri bile dize getiriyordu. Robot hamın neşteri ense derisini kesmişti bile. Daha derine girerek tiroid kıkırdağının sedefli beyaz üst bölümünü ortaya çıkardı. Kırık yok, bağlayıcı kaslarda biraz kanama var. Ama tiroid kıkırdağı ve dil kemiği sağlam görünüyor. Bu ne demek? Hiç. Aslında boynun içinde çok fazla hasar olmayabilir. Ölüm beyne kan gitmemesinden meydana geliyor. Şah damarına baskı yapılması yeterli. Kendini öldürmenin nispeten acısız bir yolu. Kesin intihar diyorsun yani. Diğer ihtimalle kaza sonucu olması. Erotik fantezi sonucu. Ama buna dair bulgulara rastlanmadı dedin. Lungis adamın kamışı pantolonun içindeydi dedi. 31 çekerek gibi bir hali yoktu. O zaman intihar diyeceğiz. Birini asarak cinayet işlemek duyulmamış bir şey. Önce boğazlanmış olsa boynundaki iz farklı olur. Böylece ters V şeklinde çıkmaz. Adamın kafasına zorla ilmeğe sokmaya çalışırsan da mutlaka başka zedelenmeler olur. Adam mücadele eder. Üst kolda zedelenme var. Robot ama omuz herhangi bir şekilde meydana gelmiş olabilir. Asılmadan önce ilaçla etkisiz hale getirilmiş olamaz mı? Tamam, gönlün olsun diye kan testi de yaparız. Lungis gülerek araya girdi. Sümüklü böceğin gönlünü hoş tutmalıyız. Masadan uzaklaştım. Saat 4 olmuş, gelmiyor musun sümüklü böcek? Boyun otopsisini bitirelim de öyle. Keyfim bilir, ben intihar deyip dosyayı kapatma taraftarıyım. Ben de kapatırdım da ışık meselesi var. Ne ışığı dedi robotam, koruyucu gözünün ardındaki gözlerinde ilk defa bir ilgi kırıntısıyla. Sümüklü böcek cesedin bulunduğu odadaki ışıkları takmış. Doktor Levy hastanenin boş hasta odalarından birinde bulundu, dedi Kaska. Cesedi bulan işçi ışıkların kapalı olduğuna yemin ediyor. Devam et, dedi robotam. Senin çıkardığın ölüm saatiyle bizim bulgularımız birbirini tutuyor. Yani Doktor Levy cumartesi sabahı çok erken saatlerde gün doğmadan önce ölmüş. Bu durumda ya kendini karanlıkta astı ya da biri çıkarken ışıkları kapattı. Ya da işçi bir bok hatırlamıyor, dedi Longis. Adamın kusmaktan içi dışına çıkmış, ışık açık mıydı kapalı mıydı hatırlar mı sence? Bu ayrıntı aklıma takıldı işte. Longis güldü. Benim aklıma takılmadı. Önlüğünü kiri sepetine atıp çıktı. Akşam altı sularında Kaska Volvo'sunu Bayste Hastanesi'nin otoparkına bırakıp lobiye girdi. Asansöre bindi ve 13. kata çıktı. Özel anahtar olmadan çıkabileceği en üst kat buydu. O katta asansörden inip yangın merdiveninden tırmanması gerekiyordu. Merdiven bittiğinde ilk dikkatini çeken şey sessizlik oldu. Bir de boşluk hissi. Bu bölüm aylardır tadilattaydı. Bugün işçiler gelmemişti ama adetleri her tarafa yayılmıştı. Havada talaş ve boya kokusunun yanı sıra otopsi odasının aşina olduğu bir koku daha vardı. Ölüm, çürümüşlük. İşçilerin bıraktığı eldivenlerin elektrikli testerelerinin yanından geçip köşeye döndü. Diğer koridorun ortalarındaki bir kapıya sarı polis şeritleri çekilmişti. Şeridin altından eğilerek kapıyı açtı. Bu odanın tadilatı tamamlanmıştı. Duvar kağıdı ve dolaplar yenilenmiş, şehir manzarasına bakan yerden tavana yekpare cam takılmıştı. Paraya para demeyen özel hastalar için özel bir suitti. Banyoya geçip ışığı açtı. Lüks devam ediyordu. Mermer lavabo, pirinç armatürler, ışıklı makyaj aynası, tahttan farksız klozet. Işığı kapatıp tuvaletten çıktı. Gardırobun önünde durdu. Doktor Aaron Levy'nin cesedi burada bulunmuştu. Deri kemerin bir ucu askıya rayına bağlıydı. Diğer ucu Levy'nin boynuna geçirilmişti. Anlaşılan adam sadece dizlerini bükmüş, böylece kemer boğazını sıkarak şah damarlarından beyne kan gitmesini engellemişti. Son anda fikrini değiştirecek olursa ayaklarını yere basıp doğrulması, ilmeği boynundan çıkarması yeterli olacaktı. Ama bunu yapmamıştı. Bilinç kapanana kadar geçen 5 ile 10 saniye içinde öylece beklemişti. Bundan 36 saat sonra pazar akşamüstü bir işçi kuvvetin ders dolgusunu bitirmek için odaya girmişti. İçeride ceset bulacağı aklından bile geçmiyordu. Kaska pencereye yürüdü. Boston manzarasına bakarak düşündü. Hayatında ters giden ne vardı Doktor Aaron Levy diye geçirdi içinden. Adam kardiyolog, evli güzel bir evi, Lexus marka arabası var. Üniversite çağında iki çocuğu var. Kaska bir an mantığı kenara bırakıp Levy'ye öfke duydu. O ne bilirdi çaresizliği, umutsuzluğu? Neden hayatına son vermişti? Korkak, korkak. Kaska kendi öfkesini hayatına bu şekilde son vermeyi seçmiş birine duyduğu nefrete şaşırarak pencereye arkasını döndü. Hem neden bu şekilde intihar etmişti? Neden cesedini günlerce bulunamayacağı bir odada asmıştı kendini? İntihar etmenin başka yolları da vardı. Levy, doktordu her şeyden önce. Narkotik, barbürat ve daha bir sürü ilacı ölümcül dozda alabilirdi. Kaska bir insanı öldürecek fenil barbürat dozunun ne kadar olması gerektiğini biliyordu. Özellikle öğrenmişti. Bir keresinde vücut ağırlığına göre hesapladığı sayıda hapı çıkarıp yemek masasına tek tek dizmiş, bunların sunduğu özgürlüğü eline boyuna düşünmüştü. Azabın, kederin sonunu getirecekti. İşlerini yoluna koyduğunda önüne kolay fakat dönüşü olmayan bir yol açılacaktı. Fakat beklediği an bir türlü gelmemişti. Öncesinde yerine getirmesi gereken çok sorumluluk vardı. Annenin cenazesi, hastane masraflarının ödenmesi, sonra ifade vermesi gereken bir dava. Ardından Locksburg'daki iki kişinin öldürülmesi, arabanın son 8 taksidi, o bitince Brooklyn'de 3 kişinin öldürülmesi, ondan sonra vereceği ifade öbür dava. Kısacası Kaska kendini öldürmeye zaman bulamamıştı. Bunun üzerinden 3 yıl geçmiş, anneye çoktan toprak olmuş, o haplarda çöpe boylamıştı. Bugünlerde intihar hiç düşünmüyordu fakat hapları yemek masasına dizdiği o günü arada sırada hatırlıyor, o zaman da neden böyle bir şeye kalkıştığını anlayamıyordu. Nasıl pes etmişti öyle? 3 yıl önceki haline zerre kadar anlayış göstermiyordu. Kendini acımaktan bir türlü vazgeçemediği için cebinde uyku ilacıyla dolaşan insanlara tahammülü yoktu. Senin gerekçen neydi Doktor Levy? Işıl ışıl Boston manzarasına bakarken Aaron Levy'nin hayattaki son saatini düşündüm. Sabahın 3'ünde yataktan kalkmasını düşündü. Arabaya binip hastaneye gelmesi. 13. kata kadar asansörle çıkıp son kata yangın merdiveninden tırmanmasını. Bu odaya girmesini, kemerin bir ucunu askı demirine bağlayıp boynuna ilmeği geçirmesini. Kaska kaşlarını çattı. Elektrik düğmesinin yanına gidip düğmeyi kaldırdı. Işıklar yandı. Gayet iyi çalışıyordu. Kim kapatmıştı o zaman? Aaron'un Liv'i mi? Cesedi bulan işçi mi? Yoksa başka biri mi? Ayrıntılar dedi kaska içinden. Ona asıl ayrıntılar çıldırtıyordu. İnanamıyorum deyip duruyordu Elaine. Aklımı almıyor. Ağlamıyordu. Cenaze boyunca kupkuru gözlerle oturmuştu. Bu da mezar başına dualar okunurken böğre böğre ağlayan kayınvalidesi Judith'i çok sinirlendirmişti. Judith'in çektiği acı, bluzundaki parçalanmış kalbinin simgesi olan yırtık kadar gözler önündeydi halbuki. Elaine bluzunu yırtmamıştı. Elaine gözyaşı dökmemişti. Salonda bir sandalye, kucağında bir kanepe tabağıyla oturuyor, sürekli inanamıyordum diyordu. Aynaları kapatmamışsın, dedi Judith. Evdeki bütün aynaları kapatman lazım. Ne istiyorsunuz yapın, dedi Elaine. Judith aynaları kapatacak çarşaf bulmak üzere salondan çıktı. Misafirler az sonra üst katlarda dolap kapaklarının açılıp kapandığını duydular. Yahudi adaleti herhalde, diye fısıldadı Merle Archer, Abby'ye sandviç tepsisini uzatırken. Abby içinden bir zeytinli sandviç alıp tepsiyi yanındakine geçirdi. Tepsi elden ele dolaştı. Kimse bir şey yemiyordu aslında. Bir sandviçi didikleyip meşrubatlarından bir yudum alıp bırakıyorlardı. Abby'nin de midesi pek bir şey kaldırmıyordu. Konuşacak hali de yoktu. İçeride en aşağı 25 kişi koltuklara, sandalyelere tünemişti ya da gruplar halinde ayakta duruyordu. Ama kimsenin konuştuğu yoktu. Yukarıdan sifon sesi geldi. Judith'ti tabii. Elaine hafifçe utanarak yüzünü buruşturdu. Bazı misafirler belli belirsiz gülümsedi. Abby'nin oturduğu kanepenin arkasında duran biri bu sene sonbaharın çok geç geldiğinden söz açtı. Ekim ayı gelmişti ama yapraklar yeni sararıyordu. Sessizlik nihayet kırılmıştı. Yavaş yavaş sohbete başlanıyordu. Sonbahar bahçelerinden bahsediliyor. Dartmouth'u sever misiniz? Ekim ayına göre hava çok sıcak değil mi? Gibi sorularla salon hareketleniyordu. Sohbetin ortasına duran Elaine konuşmuyordu ama başkalarının konuşması onu belli ki rahatlatmıştı. Turunu tamamlayan sandviç tabağı boş olarak Ebi'ye döndü. Ben doldurayım, dedi Merli'ye ve ayağa kalkıp mutfağa geçti. Mermer tezgahların yiyecek tepsileriyle dolu olduğunu gördü. Cenaze evinden kimse aç çıkmayacaktı. Somonlu kanepe tepsisini açarken Archer'ın Raj Mohandas'ın ve Frank Zivik'in taşlıkta durduğunu gördü. Konuşuyorlar, kafalarını sallıyorlardı. Sıkılıp kaçmayı erkeklere bırakın, diye geçirdi içinden Ebi. Erkeklerin taziye ziyaretlerine uzun sessizliklere tahammülü yoktu. Bu görevi içeride oturan karılara havale etmişlerdi. Dışarıda kaçtıkları yetmezmiş gibi bir şişe viski de almışlardı yanlarına. Kolayca uzanabilmek için bahçe masasına koymuşlardı. Zivik uzanıp şişeyi aldı ve kadehini doldurdu. Kapağını kapatırken Abby ile göz göze geldi. Archer'a bir şey söyledi. Archer ile Mohandas da ona bakıyorlardı şimdi. Başlarıyla selam verip hızlıca el salladılar. Sonra taşlıktan yürüyüp bahçeye geçtiler. Her taraf yemek doldu. Bunları ne yapacağımı bilmiyorum, dedi Elaine. Abby onun mutfağa girdiğini fark etmemişti. Durmuş tezgaha bakıyor, başını iki yana sallıyordu. Kadına 42 kişilik dedim, bana getirdiği yemeğe bak. Düğün olsa anlarım. Dün de herkes tıka basa yer. Cenazede karın doyurulmaz ki. Elaine tepsilerden birine bakıp gül şeklinde oyulmuş kırmızı tüplerden birinin elini aldı. Ne kadar güzel. Nasıl yapıyorlar bunları? Bir lokma da yutacağın şey için bu kadar emeğe değer mi? Turpu tepsiye bırakıp güzelliğine sessizce bakmayı sürdürdü. Çok üzgünüm Elaine, dedi Ebi. Keşke seni rahatlatabilsem. Ben sadece anlayabilmek istiyorum. Hiçbir şey söylemedi bana. Hiç anlamadım neden böyle. Yutkunup başını salladı. Tepsilerden birini buzdolabına götürüp rafa koydu. Kapağını kapattı. Dönüp Ebi'ye baktı. O gece sen konuştun onunla. Herhangi bir şey söyledi mi? Bir ipucu verdi mi? Bir hastamızı konuştuk. Doğru müdahalede bulunup bulunmadığımı sordu. Bir tek bundan mı konuştunuz? Sadece hastadan söz ettik. Aaron bana her zamanki gibi geldi. Endişeliydi sadece. Hiç aklıma gelmedi Elaine. Ebi gerisini getiremedi. Elaine'in bakışları başka bir tepsiye kaydı. Taze soğan saplarını ince ince kesilip çiçek gibi kabartıldığı garnitürlere. Aaron hakkında duyup da bana söylemek istemediğin bir şey olabilir mi? Ne gibi mi mesela? Başka bir kadın filan. Hayır, Ebi başını salladı. Kesinlikle hayır, diye ekledi daha sonra da vurgulayarak. Elaine başını salladı ama Ebi'nin söyledikleri onu pek rahatlatmış gibi görünmüyordu. Başka bir kadın olduğunu hiç düşünmedim zaten, dedi. Bir tepsi daha alıp buzdolabına kaldırdı. Kapağını kapatırken devam etti. Kayınvalidem beni suçluyor. Benim yaptığım bir şeyin sebep olduğunu düşünüyor. Birçok insan da merak ediyordur. Kimse bir başkasını intihara sürükleyemez. En ufak bir belirtisi, bir işareti olmadı. Tamam, işini çok sevmediğinin farkındaydım. Boston'dan ayrılmayı, hatta doktorluğu bırakmayı düşündüğünü söyler dururdu. Neden bu kadar mutsuzdu? Hiç anlatmadı. Natick'te muayenehanesi varken devamlı işinden söz ederdi. Sonra Bayse'den teklif aldı. Geri çevrilecek gibi bir teklif değildi. Ama buraya taşınınca tanıdığım adamın yerine bir başkası geldi. Eve gelir gelmez zombi gibi o bilgisayarın başına oturuyordu. Bütün gece oyun oynuyordu. Bazen gece yarısı uyandığımda içeriden garip garip sesler tıkırdılar duyardım. Gidip bakayım dediğimde bilgisayar başında bulurdum Aaron'u. Başını sallayıp gözlerini tezgaha çevirdim. Hiç dokunulmamış bir başka tepsiye. Sen onunla son konuşanlardan birisin. Hatırladığın hiçbir şey yok mu? Ebi mutfak penceresinden bakarken Aaron'un son konuşmalarını kafasına toparlamaya çalıştım. Gecenin bir yarısı yapılmış diğer telefon konuşmalarıyla karışıyordu. İç içe geçmiş monoton sesler yorgun beynine talimat üstüne talimat yağdırmaktaydı adeta. Üç adamın bahçe gezintisinden döndüklerini gördü. Yarısına gelmiş viski şişesi. Zibin elindeydi. İçeri girip Ebi'yi başlarıyla selamladılar. Bahçe çok güzelmiş dedi Archer. Çık bir dolaş bence Ebi. Olabilir dedi Ebi. Eleğin bana bahçeyi gezdirmek durdu. Buzdolabının yanında kimse yoktu. Mutfağa bakındı. Tezgahta duran yiyecekli tepsilerini streç film kutusundan sarkıp dalgalanan tabakayı gördü. Eleğin mutfaktan çıkmıştı. Ayrım 14, sayfa sonu 130.